Ayrım 39, Yüksek Topuklar, Murat A. Mungan, sayfa 487. Önceki gün söylediklerini ayrıntılandırarak yineliyor. Bir Japon turist kafilesiyle erken bir akşam yemeğe yenilecekmiş bugün. Yeni bir sushi lokantasının açılışı yapılacakmış. Türk-Japon Dostluk Derneği'nin desteklediği çeşitli kültürel etkinlikler de olacakmış. Birkaç Japon çocukla birlikte karaoke yapacak Türk çocuklar arıyorlarmış. Aklına hemen Tude gelmiş. Zaten önceki günden beri Tude kafasını kurcalıyormuş. Bu akşam onların konuğu olur muymuşuz? Maalesef imkansız diyecek oluyorum. Bugün çok yoğunuz. Birinci çoğul şahıs kullanmam kendimi birden artist asistanı kızlar gibi hissetmeme neden oluyor. Sorun bizim yoğun olmamız değil de kendisini yeterince ikna edici konuşmamış olmasıymış gibi aynı ısrarlı tonda sürdürüyor Iris. Bu tavrı iyi bilirim. Evet yanıtı alana kadar ısrarla sürdürenlerdendir o da. Bir iki cümle söylemeye çalıştım her durumda pardon ama şekerim diyerek sözümü kesmekte bir beis görmüyor. Tude'nin reklam filmi için tecrübe çekimi var bugün. Kaça kadar süreceği de belli değil gibi laflar geveleyerek hevesini kırmaya çalışıyorsam da bu durum Iris'i iyice kışkırtıyor. Kendi keşfi olduğunu düşündüğün genç bir yıldız adayını başkalarını kaptırmaya niyetli görünmüyor. Daha iyi ya, belki çekimleri de burada yaparsınız diyor. Bilirsin Japonlar fotoğraflarının filmlerin çekilmesinden çok hoşlanırlar. Bir daha nerede bulacaksınız 5 otobüs dolusu Japon figüranı? Bakıyorum kadın setini kurmuş, neredeyse senaryosunu yazıp ekibini tamamlıyor. Üstelik daha ne reklam olduğunu bile bilmediği bir filmde. Niye benim çevremdeki herkes bir pratik zeka harikası da ben tam bir budalayım? Pek sanmam diyorum. Firma kendi reklam konseptini çoktan kurmuştur diye sözü uzatıp gereksiz mesleki terimlerle onun anlayamayacağı şeylerden söz ediyormuş gibi yaparak yıldırmaya çalışıyorum. Ne mümkün? Kaç ekonomik kriz dalgasını üstelik turizm gibi hassas bir sektörde burnu bile kanamadan atlatabilmiş bu istakoz sepetini ben mi yıldıracağım? Tanrım ben gerçekten tam bir budalayım. O benim her itirazım karşısında çözüm üzerine çözüm üretiyor. Sonunda herkesin görüp de bir benim görmediğim ne var bu Tude denen kızda diye sahiden düşünmeye başlıyorum. Galiba starları başkalarının onlar üzerindeki inatlar yaratıyor. Benim inadım çocukluğumdan beri daha çok direnen bir inattır. Kendini ve inandıklarını savunma esasına dayanır. Oysa diğerlerinin yani dünyayı yönetenlerin inadı dayatan inattır. Israr eden, üstüne giden, ele geçiren inat. Biz inat ederek yalnızca arka bahçelerimizi, küçük siperlerimizi koruruz. Onlarsa bütün bir dünyayı yönetirler. İnadımız bile marjinal. Boş yere ümitsiz olunmuyor. Sonunda ağzımdan tamam çok istiyorsan ben reklamcılarla bir konuşur sonra seni ararım. Sözünü almayı başarıyor Iris. Yoksa bu telefonun asla kapanmayacağını anlamış bulunuyorum. Hiç olmazsa beni bu konuda ikna etmiş oluyor. Buna rağmen gene de kapatmıyor telefonu. Bir dakika beklemeye alabilir miyim seni? Önemli bir telefon geldi de derken bağlantı kesiliyor. Birkaç saniye bekleyip isterse kendi arar diyerek yeniden aramaktan vazgeçiyorum. Bu ara Tude banyodan çıkıyor. Bu kez her zamankinden erken çıkmasının nedeni çekim heyecanı olsa gerek. Üstelik banyodayken şarkı bile söylemediği, şimdi dikkatimi çekiyor. Normal koşullarda Türk pop listesinde ilk 20'yi söylemeden kolay kolay çıkmaz banyodan. Kullanmasına yardım ederken, hadi şimdi hemen giyiniyorsun Tude diyorum. Fazla vaktimiz yok. Ah sormayın Nermin ablacığım diyor. Hep ne giyeceğimi düşündüm banyoda. Çok ama çok güzel giyinmeliyim bugün. Giyinip süslenmesi, sokağa çıkarken bile başlı başına bir hadise olan bu kızın tecrübe filmi çekimine gittiği böyle bir günde başıma neler açabileceğini tahmin etmek bile istemiyorum. Kendinden geçmiş bir biçimde beni elimden tutup çekiştirerek odasına sürüklüyor. Eğer duruma el koymazsam bütün günümüzün bu odada ve ayna karşısında geçeceğini hissediyorum. Sana işin sırrını söyleyeyim Tude diyorum. Gayet rahat ve spor giyineceksin. Reklamcılar insanı ancak öyle beğenir. İnanmaz gözlerle hatta şaka mı yapıyor bu dercesine başını kaldırıp yüzüme bakıyor. Ancak bir şeye şaşırdığında masumlaşabiliyor Tude. İşte şimdi o ender anlardan biri. Onda çocukça bir masumiyetin bulunmayışının nedeni daha şu yaşında şaşıracağı şeylerin azalmış olması galiba. Bu kadar çok bilmişliğin böyle zararları da var tabii. Kesinlikle bu böyle diyor. Bana güven. Ben senin tarafındayım. Ne kadar sade olursan o kadar göz doldurursun. O tam ikna almaya hazır görünürken telefon çalmaya başlıyor. Beni dinlemeden koşup açıyor. Ardından gidiyorum. Kendi evinde bana telefon geliyor olmasında tuhaf bir yan varmış gibi sesini hafif bir hayal kırıklığıyla sizeymiş diyor. Sekreteriniz. Efendim Nurhan Hanım. Telefon bana olsa ne çıkar? Konu gene o. Sekreterin bağladığı Ömer çekim saatini daha erken almak istedikleri söylüyor. Ne kadar erken olup biterse o kadar çabuk kurtuluruz bu sıkıntıdan düşüncesiyle bizim için uygun diyorum. Tude bu kadar kısa zamanda nasıl hazırlanırız Nermin ablacığım diyor. Kızımız ne kadar paniklerse paniklesin her durumda Nermin ablacığım demeyi ve bunu derken her seferinde aynı tonlamayla ses namesi yapmayı asla tavsatmıyor. Zaten burada hazırlanamayacaksın ki Tude diyorum. Bazı giysilerini yanımıza alacağız. Orada giyinip çıkaracaksın. Asıl hazırlık burada değil orada. Peki karşılarına böyle mi çıkacağım? Bu hiç önemli değil diye sözünü kesiyorum. Seni gördükleri kadar gördüler. Bu işler böyledir. Fazla süslenmek yok. Yoksa onları kandırıyoruz sanırlar. Seni doğal halinle görmeliler. Zaten çekim sırasında seni orada makyajcı kızlar süsleyecek, tamam mı? Bu saçma sapan sözlerle ikna edici olmaya çalışan sesimdeki kararlılıktan kendim bile etkileniyorum. Hem onun içi biraz rahatlasın hem biz bir an önce çekip gidelim diye. Orada en azından bana yardım edecek bir iki kız çıkar diye ümit ediyorum. Ben şimdi banyoya giriyorum. Kendi sade bir şeyler seç, çıktığımda beraber bakarız diyorum. Ah çok heyecanlıyım diyor. Yakında bir şeyin kalmaz diyorum. Elinden geldiğince sakin olmasın yoksa seni heyecanlanıp rolünü yapamaz sanırlar. Reklamcılar sakin kızları beğenirler. Elimde değil diyor. Kalbim yok. Son anda arkama dönüp sakın ben banyodayken arkadaşlarına telefon açıp olan bitenleri anlatmaya kalkışma diyor. Acele etme. Moralini bozmak istemem ama sonuçta bu bir tecrübe filmi çekimi. Her şey demek değil. Senin şansın yüksek ama bu işler hiç belli olmaz. Bir şeyler yolunda gitmeyebilir. Arkadaşların şimdilik bilmese de olur. Bilmem anlatabildim mi Tude diyorum. Ondan çok zor bir şey istemişim gibi kıvranıyor. Dudaklarını kemirerek bir tek Didem'e söylesem olmaz mı diyor. Didem de bir tek Çiğdem'e söylemeye kalkar. Böylelikle herkes duyar diyorum. Didem'in Çiğdem diye bir arkadaşı yok diye sözümü kesiyor. Konu bu değil Tude diyorum. Çiğdem olmazsa Gülden olur, Gülben olur, Gülten olur. Bizim adı Güllü hiçbir arkadaşımız yok. Sinirlendirme beni Tude diyorum. Ne demek istediğimi bal gibi anladın. İç içip durma benimle. Birkaç gün sonra söylesem patlatmazsın herhalde. Ama o zaman onlar da başkalarından duyarlar. Ay sen söylemezsen kimden duyacaklar Allah aşkına diyorum. Kız şimdiden şöhret havasına mı girdi? Yoksa müzevirci yanı haber atlatacakmış gibi panikliyor. Üstelik bu kızın haberin konusu kendiyken. Ilık duşun altını yıkanıyor muyum? Kendimi mi sakinleştiriyorum? Belli değil. Hayırlısıyla bir yarın olsaydı. Çıktığımda Tude'yi az buçuk da olsa sözümü dinlemiş, kendi seçtiği daha sade şeylerin başında bir parmağı ağzına düşünceli bir halde buluyorum. Sade dediysem, kendi ölçülerinde sade tabii. Bunların hepsini onlara taşıyamayız Tude diyorum. Hem gerek de yok. Ama Ömer abi çok getirin dedi. Ne zaman dedi? Az önce. Artık yüzüne nasıl baktıysam, önceki günün taze hatıraları canlanmış olmalı. Vallahi ben aramadım. Sizin sekreter aradı. Günhan abla. Kimse adını doğru dürüst söyleyemiyormuş. Herkes ona Nurhan diyormuş. O da buna üzülüyormuş. Ve ona hep Günhan abla dedim konuşurken. O da bana aferin sen çok akıllı bir kızsın dedi. Bizim sekreter seninle bunları mı konuştu Tude diyorum. Evet diyor. Niye hırçınlaştığıma bir anlam veremeyerek. Beni samimi buldu galiba diyerek kendi övünç payı çıkarıyor. Ardından içini çekerek ekliyor. Günhan abla ne güzel sesi var değil mi Nermin ablacığım? Keşke o da televizyonlara çıksa. Bütün dünyanın beni delirtmek için birlik olduğuna dair güçlü bir ön sesi var içimde. Her neyse Ömer giysiden falan anlamaz zaten. Üstelik bu yalnızca bir tecrübe çekimi Tude diyorum. Asıl film değil ki. İki bilemedin üç giysi yeter onlara. Bunların hepsini götürsek bile hepsine bakmazlar. Yorulduğumuzda kalırız. Yüzüme geleceğini engelleyecek yanlış bir iş yapmamdan korkar gibi bakıyor. Bu konuda çok hassas olduğu belli. Yatıştırma gereği duyuyor. İşin doğası gereği böyle olması gerektiğine inandırmaya çalışıyorum onu. Üstelik bu kadar çok eşyayla gidersek bizi görgüsüz zannederler. Bu cümle onun üzerinde etkili oluyor, duralıyor. Ama ben öyle kapıcı kızları gibi çıkamam karşılarına diyor. Bak onlar karşılarında boş, temiz bir beyaz sayfa görmek isterler. Ellerine kalem ve boya alarak kendilerini boyayıp süslemek isterler. Bu örnek senin için yeterince anlaşılır mı? Türk politik hayatında kimseyi ikna etmemiş olan boş, temiz sayfa benzetmesi Tuğde üzerinde etkili olmuşa benziyor. Onaylarcasına başını sallıyor. Fotoğrafları da hemen aldıracaklar zaten diyor. Hangi fotoğrafları? Dün Arhan abinin çektiklerini. Onlar nereden biliyorlar sorumu sessizlikle karşılaşıyor. Sen mi söyledin? Ben söyledim Ömer abi. Varsa yeni fotoğraflarından yanında getir demişti de. Sen de benim yanımda yok, Arhan abi de var dedin. Evet, onlar da araba gönderir aldırırız dediler. Biliyor musun, aslında senin bana hiç ihtiyacın yok Tuğde diyorum. Maşallah, her işini kendin gayet güzel görüyorsun. Hem ben banyoda bu kadar uzun kalmış olamam. Bütün bunlar sahiden 15 dakika içinde mi oldu? Başını sallıyor. Ama önce Iris abla aradı. Siz konuşurken telefon kapanmış. Niye aramış tekrar peki? Zaten sizinle konuşmuşmuş Japonların yemek olayını. Banyodan çıkınca beni arasın dedi. Ömer abi de Japon yemeğinde çekim yapmak iyi fikir olabilir dedi. O nereden biliyor Tuğde? Ben anlattım. Yeter Tuğde diyorum. Yeter. Gerisini Ömer'den dinlesem de olur. Ömer sesini bir kez daha duymaktan hoşnut gevrek gevrek konuşuyor benimle. Hani filmin sonunda Ayhan Işık ile Belgin Doruk'un Ayşecik ya da Parla Şenol yüzünden barışmalarını yol açan itişmeli olaylar zinciri vardır. O sahnelerden birinin tam ortasındaymışız gibi halinden pek memnun. Azıcık yüz bulsa flört etmeye kalkışacağı kesin. Önce stüdyo çekimleri yapılacakmış. Japonların yemeğinde gelişkin bir video kamerayla bir çalışma yapılabilirmiş. Çünkü hoş bir tesadüf eseri, zaten bir yemek sahnesi varmış senaryoda. Tude'nin koyu kırmızı ve açık mavi giysileri var mıymış? Tude gibi ağzımı bütün renklerde zengin çeşitlerimiz mevcuttur efendim demek geçiyor içimden. Tude saçlarına bin bir şekil vermemi istiyorsa da onu yeniden bunun bir şampuan reklamı olduğunu, saçlarını orada şekil vereceğini uzun uzun anlatmak, onun ama diye başlayan bütün itiraz cümlelerini sabırla geri püskürtmek zorunda kalıyorum. Dinlemeyi öğrenmezsen hiçbir şey öğrenemezsin Tude diyorum. Aynadaki halinden hoşnutsuz dudak büküyorum. Ama ben kendimi böyle beğenmiyorum diyor. Bu çok doğal diyorum. Çünkü bu haline normal bir kız çocuğuna benziyorsun da ondan. Ayrıca unutma senin kendini beğenmen değil, onların seni beğenmesi önemli. Biz oraya sade gideceğiz. Hanım, sade. Ama ben dondurmanın bile sadesini sevmem diyor. Bu kez sahiden gülüyorum. Bilirsiniz bu çeşit tartışmalar terziliğin ve kuaförlüğün tarihi kadar eskidir aslında. Elinde bir fotoğrafla kuaföre gidip başına aynı modelden isteyen kadınlar sonuçtan hiçbir zaman memnun olmaz ve kabahati sürekli kuaförlerinde ararlar. Terziler de öyle. Ömürlerinin büyük bir bölümü moda dergilerinden beğendikleri modellerin aynısından yaptıklarında niye o fotoğraftaki kadın gibi olmadıklarını anlamayan kadınlara dert anlatmakla geçer. Kendilerine neyin eksik, nelerin fazla olduğunu asla anlamak istemeyen kadınların hikayeleriyle doludur terzilik ve kuaförlük tarihi. Tude'nin bir türlü ayna karşısında kopamayan ve hiçbir giysisine ayrılamayan haline karşı megafondan konuşur gibi metalik bir tonla sürekli yinelediğim "geç kalıyoruz, geç kalıyoruz" şeklindeki uyarı cümleleri sonuç veriyor ve bu kez tam zamanda evden çıkıyoruz. Elimde bir valiz, valiz olmaya iki karışı kalmış kocaman bir çanta ve şu anda bir kız çocuğundan çok bir imha kalıbını andıran Tude ile birlikte yola koyuluyoruz. Kapıcımız elindeki eşyalarımızı arabaya yerleştirirken "Hayrola tatile mi çıkıyorsunuz?" diye soruyor. "Hayır" diyorum. "O zaman niye valiz neyim taşıyorsunuz?" "Kızımızın reklam filmi çekimi vardı onun için" diyorum. "Reklam filmini tatilde mi çekiyorlar?" diyor. "Hayır" diyorum. "Öyleyse niye valiz neyim alıyorsunuz yanınıza abla?" Ay ben ne demeye her sorulana cevap veriyorum. "Hayır, ne olursa olsun sinirlenmeyeceğim. Demet demet sağlam tutacağım sinirlerimi." 24. Kartvizit ve gözlük. Yola çıktıktan az sonra ışıklarda yanımızda bir araba durdu. Direksiyondaki adamla başımızı aynı anda birbirimize çevirdiğimiz için göz göze geldik. Daha doğrusu adam önce gözlüklüydü de beni görünce işaret parmağıyla burun kemerini aldığı gözün üzerinden şöyle bir baktı. Ama ne bakmak, dudaklarının kıyısında beliren gülümsemeye benzer bir kıvrım, yanağında çapkın bir gamze oluşturmuştu. Hem adamın yakışıklığından hem de karşılaşmamızın bir film sahnesine benzeyen güçlü mizansenden etkilenip Heyecanlandım. Şakaklarındaki kırlar gözlerinin yeşilini çıkarıyordu ortaya. Gergin bir cildi, diri sportmen bir görünüşü vardı. Açıkçası ne zamandır bu kadar hoş ve yakışıklı bir adamla karşılaşmamıştım. Direksiyonu kavrayan ellerindeki damarlar buradan bile görülebiliyordu. Üstelik adam benimle ilgileniyordu da. Bir çıt sesi duyar gibi oldum. Şeytanın bacağı olabilir miydi bu? Tude kapıldığı hayaller ve film çekimi coşkusu nedeni değil olan bitenden, arabadaki varlığımdan bile haberdar değildi. Hatta adamla şuracıkta sevişsem fark edebileceğinden emin değildim. Adamla bir süre gözlerimizi birbirimizden alamadık. Sonra ben öyle fazla bakarsam hafif ve kolay kadın sanılır mıyım kaygısına kapılarak önüme döndüm. Bu çeşit kaygıların kimseye bir yararı olmadığını bilecek yaşlara gelmiştim ama ilk öğrenmelerin etkisinden kolay kurtulamıyor insan. Erkeklerle bu çeşit sabitlenmiş bakışmalarda önce kadın gözlerini geri çeker gibi eski moda bir anlayışa hala inanç ve sadakat duyuyordu. Çaktırmadan hemen dikiz aynasına kendime baktım. Manzara hiç de fena değildi. Kendime güvenim geldi. Yeniden dönüp adama şöyle can yakıcı bir bakışla, konusu açıldığında adlarını saya saya bitiremediğim vamp kadınlar gibi bakmakta bence bir sakınca yoktu. Ama başımı döndürdüğümde adam da yerinde yoktu. Arkam sıra çalınan kornalar beni kendime getirdi. Allah kahretsin. Yeşil yanmıştı. Fransız hava yollarının önündeki o menhus kavşaktaki o menhus ışıklar sonsuza dek kırmızı yanarken buradakiler hem de böyle bir durumda zırt pırt yeşil yanıyordu. Benim şanssızım işte. Başka bir şey değildi. Benim gözümün dikiz aynasında olduğu sıra belli ki adamın gözü de yoldaydı. Hayatın sonuna kadar benim kafamın dönmesini bekleyecek değil ya. İleriki ışıklarda yakaların düşüncesi hırsla gaz verdim arabaya. Filmlerde de öyle olur. Önce birbirlerini kaybettiklerini üzülür, sonra yeniden bulduklarında şaşırır, sevinirler. Bu hem heyecanını artırır hem de ilişkilerini rastlantıları düzenleyen ilahi bir el gizemi katarak kader derinliği kazandırır. Nerede bende o şans? Nerede bende o kader? Ben de kendi herkesten daha şanssız kalan kadınlardan sayılırım. Benim de herkes kadar kendimi haklı çıkaracak nedenlerim ve sayısız örneklerim vardır. Hoş, kendi şanssızlığınıza inanmak isterseniz, hayat bu konuda çok fazla kanıt sunar size. Birçok şey hep sizin, yalnızca sizin başınıza gelir. Yolun bundan sonrasında şanssızlık üzerine yaptığım zihin çeşitlemeleriyle adamı ilerideki trafik ışıklarının birinde yakalamaya çalışıyorum. Girdiğiniz bir kuyrukta sıra tam size geldiğiniz zaman kaybına yol açan bir sorun çıkıyorsa, bu sizin şanssızlığınızdır. Diyelim bir bankada tıkır tıkır işleyen bir kuyrukta kuyruğun en uzun, en karmaşık, en sorunlu işlemi tam da sıra sizin önünüzdeki o lanet olasıca kişiye geldiğinde yapılıyorsa bu da tamamen sizin şanssızlığınızdır. Karaköy, Kadıköy vapuruna hep son anda yetişip, son anda jeton olup, tam siz kapıya geldiğinizde kapılar kapanıyor, siz de hep bir sonraki vapuru beklemek zorunda kalıyorsanız bu da sizin şanssızlığınızdır. Herkesin gazetesi kapısına eksiksiz bırakılırken bir tek sizinkilerin ekleri noksan çıkıyorsa hiç mi kendi bahtsızlığınızdan kuşkulanmıyorsunuz? Uçakta, otobüste yanınıza hep şişman ya da çocuklu insanların düşmesine ne demeli peki? Neyse, gene de aynı yer numarasının ikişe birden satıldığı, öteki kişinin sizden önce gelip oturduğu, meseleniz çözümü için sizin ayakta gergin gergin beklemek zorunda kaldığınız durumların yanında bu daha az şanssızlık sayılabilir. Mahallede bütün evlerin ışıkları şakır şakır yanarken bir tek sizin apartmanınızda elektrikler kesiliyorsa bu da sizin yüzünüzdendir. Daha fenası, mahallenin tümünün birden karanlıktan kaldığı, elektrikler geldiğinde ise bir tek sizin apartmanda karanlık halinin sürdüğü durumlar ancak sizin talihsizliğinizle açıklanabilir. Herkese şahane dolaplar, kitaplıklar yapan mobilyacı bir tek size defolu bir iş çıkarmışsa bu yalnızca bir rastlantı olabilir mi? Kitapçıdan onca kitap içinden özene bezene seçtiğiniz kitabın gece yarısı heyecanla ortasına geldiğinizde boş, eksik ya da tekrar basılmış sayfalarla bozuk çıkması sizin değil de kimin şanssızlığıdır peki? Plajdaki tek boş şezlonga, bekleme odasında tek boş koltuğa yekindiğinizde her seferinde burun farkla başka biri oturuyorsa bunun tesadüflük bir yanı mı kalmıştır? Havaalanı gümrüğünde insanlar önünüzden dörder beşer bavulla şakır şakır geçerken, sıra size geldiğinde zaten zor açılıp kapanan iki gariban bavulunuzu teker teker açtırıp didik didik ediyorlarsa, bu şanssızlık değil midir? Evlenebileceğiniz bütün erkeklerin sizden önce başkalarıyla tanışmış olmaları da mı şanssızlık sayılmaz? Çok şanssız biri olduğunuzu kabul edin artık. Görüyor musunuz ne kadar şanssız bir insansınız? Hem sizin evlenebileceğiniz niteliklerle olup hem de sizden önce başka bir kadınla tanışmamış olan erkeklerin eşcinsel olabileceklerini anlamıyorsanız eğer bu sizin şanssızlığınız değil düpedüz salaklığınızdır. Bu konuyu ayrı tutmak gerekir. Bana kalsa örnekleri sonsuza dek çoğaltacağım ama Tude'nin sesi beni kendime getiriyor. Arabadaki amca bir şey diyor galiba demesi üzerine şimşek hızıyla sağıma döndüğümde yeniden göz göze geldi. O aptal aşk romanlarındaki cümle meğer ne doğruymuş. Kalbim duracakmış gibi çarpıyordu. Güneş aydınında bir gülümseyişten sonra ne yazık ki bir yere yetişmem gerekiyor dedi. Söze nasıl başlayacağını bilemiyor gibi bir hali vardı. Gözcüyle tedirgin bir biçimde Tude'ye baktığını görünce panikte atıldım. Tanıştırayım yeğenim Tude. Biliyorum çok manasız oldu ama artık trafik ışıklarına hiç güvenmiyordum. Işıklar her an yeşerebilir. Bu arada adam da Tude'yi kızım sanabilirdi. Postacımın ahı tutsun istemiyordum. Ben de Emre dedi. Siz numaranızı vermek istemeyebilirsiniz diyerek kartını uzatırken öyle bir göz kırpışı vardı ki numara ne demek kendimi bile verebilirim demek geçti içimden. Aklımdan geçenden kendi yüzüm kızardı. Anlaşılan bu mutlu beni fazlasıyla heyecanlandırmıştı. Bu hızı kendime hiç yakıştıramadım. Stüdyonun bulunduğu binaya girerken bugün dayanabileceğim konusu daha iyimserdim. Bunda şu an çantamda bulunan kart vizitin de etkisi vardı tabii ama daha koridordayken burun buruna geldiğim insanlar içimi karartmaya yetti. Turgay'ın barının işletmecisi olan figüran kadın da oradaydı. Zaten görmesem şaşardım. Yüzünde gene aynı kaygılı ifadeyle ligorin tavukları gibi makyöz Semra'nın peşinden koşturuyor. Yüzündeki o tuhaf makyajı sildirmeye çalışıyordu. Makyajıyla birlikte yüzünü de silmenin bir imkanı var mı diye sormak geldi içimden. Semra beni görünce kadının yüzündeki çeçen inguş atası makyajıyla öylece bırakıp bana doğru seyirtti. Bu Semra niye her seferinde beni yıllardır görmemiş de çok özlemiş gibi coşku ve sevinç gösterisi yapar hiç anlamam. Evet başlangıçta bir parça ilgi ve dostluk göstermiştim. O kadarını herkese yaparım. Sonrasında o çok yakın arkadaş olduğumuza kanaat getirip kendine ait bilmek istemediğim bir dolu mahrem şey anlatarak beni kendinden soğutmuştu. Bazı insanlar böyledir. Yeterince yakınlaştıklarına inandıkları anda samimiyet terörüne boğarlar biz sizi. Semra yoksulluk ve sefalet içinde geçen çocukluğunu hastalıklı bir zevkle anlatırken kendini bir roman kahramanı gibi hisseder. Bunun için de sizden fazladan bir saygı beklerdi. Eski solculuk günlerimde tanışmış olsaydım onunla benden çok memnun kalacağı kesindi ama ben artık değişmiştim. Zenginlerin zenginlikleriyle gösteriş yapmalarından ne kadar nefret ediyorsam yoksulluklarıyla övünselerde tahammülüm kalmamıştı. Taşıdığınız çeşitli ideolojilere göre gösterişin nesnesi değişebilir ama sonuçta gösteriş gösteriştir ve içeriği ne olursa olsun gösterişe dönüşen her şey çirkindir. Bir gün bizim fakirhaneye yemeğe gelin. Bizim kuru fasulye ve soğanımızdan başka bir şeyimiz yoktur. Ama sevgiyle ve emekle yapılmış yemeğin tadında başka hiçbir yerde bulamazsınız gibi sözlerin karşısında eziklik duyacağım günler epey geride kaldı. Stüdyolar hınca hınç doluymuş bugün. İşler çok yoğunmuş. Semra'ya bıraksam çocukluğundan başlayıp bütün hayatını yeniden anlatacak. Nihayet Semra'nın insanın şefkatiyle boğan Meduza kollarından sıyrılıp alt kata iniyoruz. İlkokul sıralarındayken öğretmeni başında bit bulduğu için arkadaşların için küçük düşürerek okuldan kovmuş Semra'yı. Eve utanç ve gözyaşları içinde gelmiş. Fakir ama gururlu annesi komşularından borçlu yarım kova gaz yağı alıp Semra'nın saçlarını günlerce gaz yağıyla taramış. Bitleri ayıkladıktan sonra bile aylarca kendine gaz kokmuş Semra. Bu olayı hiç unutamıyormuş. Her seferinde aynı yerlerde nemlenen gözleriyle dün başına gelmiş gibi taze bir kahırla iç çeke çeke anlatır dururdu. Çocukluğun o yarım kova gaz yağı hikayesine kendine öyle bir efsane hayat yaratmaya çalışıyordu ki ona da bitlerine de kovasına daha fazla katlanamadı. İnsanlar kendilerine ait her şeyi ulu orta anlatmamalılar bence. Size ait bazı resimler başkalarının gözünde zamanla sizinle eşleşir ve bir daha silinemez. İnsanlar sizi öyle hatırlamaya devam ederler. Nasıl hatırlanmak istediğiniz biraz da sizin elinizdedir. Şimdi ne zaman Semra'yı görsem gözümün önüne bitli bir kafayla yarım kova dolusu gaz yağı geliyor. İyi bir şey mi yani şimdi bu? Ne olacak? Ondan sonra benim için adı yarım kova Semra kaldı. Eski iş yerimin patronlarından biri olan münasebetsizliğiyle ünlü Ülbey de böyle gereksiz samimiyet buhranlarına kapılır. Başkaları hakkında kimsenin bilmek istemeyeceği özel şeyleri ulu orta anlatırdı. Kimi günler bizi kendi elleriyle hazırladığı birbirinden güzel yemeklerle evinin bahçesinde ağırlayan, herkesin pek muhterem bulduğu hoş sohbet sevimli bir kayınvalidesi vardı. Kadıncağız damadına destek olmak için kimi şirket yemeklerinde Yeşilköy'deki evinin bahçesinde kapısını açardı. Bir tanıtım kampanyası sırasında sinir ve yorgunluk içinde şirketteki büyük bir toplantı salonunda sabahladığımız gecelerin birinde bizi eğlendirip gerginliğimizi almak için anlattığı kayınvalidesine ait kötü bir hatırayı Semra'nın yarım kovasıyla birlikte anarım. Kayınvalidesinin yeni evlendiği zamanlar evlerin Alaturka tuvaletinden fırlayan koca bir cardon kadının kokusunu kapıp ısırmış. Kadını kanlar içinde hastaneye yetiştirmişler. Bir süre hastanede yatmak zorunda kalan kadın her şey kendi suçuymuş gibi mahcubiyetten kimsenin yüzüne bakamamış. Ulu Bey bizi eğlendireceğini sandığı bu hikayeyi katıla katıla gülerek anlatırken toplantı masasındaki birkaç kadının benim gibi dizlerini bitiştirip bacaklarını kıstırdığını hissetmiştim. Geçenlerde bir nedenle ansiklopedi karıştırıyorum. Bir baktım fareler, cardonlar konusu. Pat aklıma Ulu Bey'in muhterem kayınvalidesinin kokusu geldi. Şimdi yıllar önce ısırılmış bir kokusun hatırasının ansiklopedi sayfalarının ne işi var, değil mi? Her neyse. Umarım gönül Ulu Bey ve ortakları aleyhine açtığım davayı kazanır da kayınvalidenin kendinden habersiz anlatılan hikayesinin intikamını almış olurum. Ben neden kendi hakkımı bu kadar az konuşuyorum sanıyorsunuz? 39. ayrımın sonu, sayfa 501.